Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd, cümleniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun, arkadaşlar böyle bir toplantı tertip etmişler. Bana da perşembe günü haber vermişlerdi. Bir araya geleceğiz talep evindeki arkadaşlarla. Demin Ekrem'in de bahsettiği gibi yıllarca rastlamadığımız arkadaşlar da var. Bu vesileyle görüşmeye vesile oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun inşallah. Burada konu olarak 1980 öncesi talebe birliği mevcutken, talebe birliği yokken diye bir ayrım yaparak toplantı tertip etmişler. Tabii 1979'dan sonra ben Türkiye'de olmadığım için ondan sonraki gelişmeyi burada bulunanlar anlatsa daha uygun olur. Ama ben kendi şahit olduğum, malumatım dahilinde olan bazı şeylerden inşallah gene bahsetmiş olurum. Hepinizin bildiği üzere Talebe Birliği 1916 senesinde kurulmuş, çeşitli istihalleri geçirmiş ve 1963 yılında Türkiye'de komünizmin bayağı en sona yaklaşma durumunda olduğu zamanlarda, en ileri zamanlarında Türkiye İşçi Partisi kongresini yapacak İstanbul'da, Türkiye'de yer bulamazken Talebe Birliği'nde kongresini yapmıştır. Tabii bunları şunun için anlatıyorum. O dönemleri bilmek lazım ki Talebe Birliği ile ne gibi değişiklikler olmuş. 1965'te yapılan genel kurulda Rasim Cinisli abinin seçilmesiyle Talebe Birliği tamamen vece cephe değiştirmiş oldu. O zamana ait bir hatıramı nakledeyim. Lise son sınıfta idik zannediyorum. Bizim okulun önünden, o sıralarda tabii 60'lı yıllarda Kıbrıs hadisesinin şiddetli olduğu zamanlar, gençlik yürüyüşü yapılır. Talebe Birliği'nin de başında bulunanlar, sol görüşlü insanlar slogan atıp bağırarak geçerler İstiklal Caddesi'nden. Biz de o zaman demir parmaklıkların arkasında şeyin, okulun, seyrederdik, bakardık onları. O zaman Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı, Ortala Sunay, Ortala bombala Tansel, bombala diye bağırırlardı şeyde, yürüyüşlerde Talebe Birliği mensupları. O sıralarda gazetede bir cenaze namazından çekilmiş bir fotoğraf gördüm. Orada diyor ki Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Rasim Cinisli'nin babası vefat etmiş, Naci Bey, Allah rahmet eylesin. Rasim Cinisli de cenaze namazında, Rasim Cinisli'yi ben tabii Rasim abi o zaman tanımıyorum, cenaze namazı kılıyor. Şimdi o günkü Türkiye şeyini, portresini yaşı müsait olanlar bilirler de gençlerin hiçbiri bilmez. Bir Talebe Birliği Genel Başkanı'nın cenaze namazı kılması çok büyük bir meseleydi. Hayretler içerisinde kaldım yani. Talebe Birliği'nin genel başkanı hem de cenaze namazı kılıyor. Tabii ki şimdiki abdestsiz cenaze namazı kılanlar gibi değil. O Müslüman bir adammış, sonradan tanımış olduk. Allah selamette kılsın. Oradan dönem dönem zaman içerisinde değişiklik göstererek bizim bulunduğumuz 71-73 dönemi daha evvelki dönemlerde 48. dönemin sonunda ara sıra Talebe Birliği'ne gelip gidiyordum. Fazla bir şeyim yok. Daha sonraki 49. dönemde idari yönden gevşeme olmuştu. Bu tabii sözlerim inşallah kimseyi itham manasına anlaşılmasın. Mete de benim geçirdiği istihalleri, benim bulunduğum şeyleri anlatmak için söylüyor. Hatta rahmetlik Nurettin Topçu Hoca'yı ziyarete gitmiştik. Talebe Birliği Başkanı ve idarecileriyle beraber. O günkü durumumuzu dışarıda ne şekilde görülüyor anlamanız için anlatıyorum bu örneği. Ya Burhanettin dedi, evladım hiçbir şey yapamıyorsunuz dedi. Ama bari bir yerden, şu o zaman da kaldırımları değiştiriyordu herhalde belediye. Bir iki kaldırım taşı alıp da şu bar, caz vesaire yazan levhaları taşlasanız da sizi de onunla ansak dedi. O sırada ben okuluyla, ticaretiyle meşgul bir kimseyim. İşte talebe birliği çok zor durumda. Elimizden gidecek, kapanacak. Burada bir görev alsan, öylece orada bir göreve başlamış olduk Burhanettin Bey döneminde. Adana'da nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Sami Efendi Hazretleri'nin halifesi vardı. Hasan Efendi, Bakkal Hasan Efendi. Onu ziyarete gitmiştim. Sorayım yani, böyle bir teklifte bulunuyorlar. Sami Efendi Hazretleri'ne bunu soramam. Ona sorayım, acaba ne diyecek? O da bir hafta sağlık üzere beraber bulunduk. Bir hafta da hasta, ondan sonra yattı, Allah rahmet eylesin. Bir hafta sonra da vefat etti. Sualimi de soramadım. Yalnız dönüşte yolda hatırlıyorum. Dedi ki, ya Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, birkaç kişi de olsa Cağaloğlu'nda, payitahtı Osmaniye orası, Allah diyen gençler bulunuyorsunuz. Bu da inşallah, indallah da büyük hizmettir dedi. Epek böylece bulunmamıza yeşil ışık yakmış oldu diye bir müddet orada bulunduk. Ondan sonra kongreye gidilirken genel başkanlık teklif etmişlerdi. Daha evvelki dönemde de mevzu bahis olmuştu. Ben bu işler bana göre değil diye istememiştim. Gidip Sami Efendi Hazretlerine müracaat ediyorlar. Bunun kestirme yolu Sami Efendi Hazretlerine gider, ona söylerseniz böylece hallolur. Hazrete gidip söyleyince fakiri çağırdılar. İşte böyle böyle bir teklifte bulunuyorlar. İnşallah İslam gençliği yetiştirilmesine vesile olursunuz. Dedim efendim, siz söyledikten sonra bana herhangi bir sual sormak veya düşünmekte gerekmez ama bunu bana epeydir bahsediyorlar. İçimi tırmalayan bir şey var. Müsaade ederseniz onu bir sorayım. Ne diyeceksiniz cevap olarak? Buyurdular ki sorduğum sual şu. Burası siyasi bir yerdir. Siyasette yalanla iç içedir. Ben sizden ne öğrendim? Onları bilemem ama öğrendiğim şeylerden bir tanesi var ki onu mutlaka tatbik etmeye çalışıyorum. O da her surette, her halükarda dürüst olmak. Peki biz bu siyasette bu dürüstlüğü nasıl sağlayacağız? Onun üzerine buyurdular ki, şu hayat düsturunuz olsun, hiçbir zaman unutmayın. Dürüstlük en büyük siyasettir. Bu dürüstlüğe devam ettiğiniz takdirde ne isterseniz konuşun, ne isterseniz yapın, Allah yardımcınızdır. Ondan sonra talebe birliği hizmetine başlamış olduk. Tabii benim kendi yönümden çıkış noktam ve oraya geliş İslam gençliği yetiştirilmesine vesile olmak. Ve benim yönümden talebe birliğinin fonksiyonu yapması icap eden, İslam'a uygun, İslam'ı din olarak seçmiş, hayat nizamı olarak seçmiş insanların yetiştirilmesine vesile olmaktı. Ondan daha evvelki dönemlerde ne yapıldı? Tabii geçiş dönemleri olduğu için, umumiyetle rejimin de kontrolü altında olduğu için, rejim bu tip yerleri kendi istediği şeyler için kullanır. Nitekim o yapılmış efendim Taksim'de yapanların Çanlıpazar, karşı tarafın Kanlıpazar dediği şeyler, şu anda düşünecek olursa bizim tarafımızdan ne yapılacak ne de iştirak edilecek şeyler değildir. Ne fayda sağlayacak? Yani komünistler oraya yürüyüş yapıyor. Siz de meydanı tutup komünistleri taşlayıp birbirinize giriyorsunuz. Dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan da yukarıda o kültür merkezi, onun yanındaki binada dürbünle seyrediyor. Yani İçişleri Bakanı da orada. Tabii o devirlerde böyle istihaller geçirmiş oldu talebe birliği. Tabii bizim yetişme şartlarımız itibariyle de gençliğimiz hasreten ömür boyu böyle olması lazım ama şarj edilme zamanlarıydı. Rejimse insanları deşarj etmeye uğraşıyor. Mitinglerle, yürüyüşlerle, bağırıp çağırıp yollarda gezinmeklerle. Tabii Müslüman oturup düşünecek, düşünebilmesi için de oturması lazım. Ayakta yürürken bunları düşünme şansı yok. Merhum Faruk Kadri Timurtaş hocamız, bizim yapmamız lazım geleni Ömer burada yaptı, becerdi talebe birliğinde. Talebeyi kitapla buluşturdu. Allah razı olsun, yapılacak hizmet buydu demiştir. Nur içerisinde yatsın. Tabii bu eskiden beri bilinen bir usul, metot. Biliyorsunuz Bedir Harbi'nde Kureyş münhezim olunca Kureyş müşrikleri utana sıkıla Mekke'ye geldiler. Dönüş yaptılar. Orada da ağıtlar vesaire, o zaman Müslüman olmamıştı Ebu Süfyan radıyallahu anh. Sonra da malumunuz sahabenin büyüklerinden oldu. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki ağlamak yok, ağıt yakmak yok, şunları yapmak yok. Niye? Şu anda diyor şarj olma zamanı. Bütün şeylerinizi içinize atın. Yani demek ki insanoğlu bu şarj ve deşarj meselesini ta o zamanlardan itibaren biliyor. Biz talebe birliğinde öyle şartlar altında bulunduk ki 12 Mart muhtırası verilmişti 1971'de. Benim başkanlık dönemi tamamen o muhtıranın bulunduğu zamana rast geliyor. Askeri idare mevcut. Bütün yapılacak faaliyetler için sıkı yönetimden izin almak gerekiyor. Ama böyle zor zamanda büyüklerin duası bereketi, Allah rızası için de koşarsanız Cenab-ı Hak birçok kapılar açıyor. Allah'a hamdü senalar olsun. Ama elhamdülillah o sıkı yönetim şartlarına rağmen Allah rızası için çalışılınca okulun önüne seçim sandığı koyarak birçok yerde cemiyet seçimlerini kazandık. Neresi mesela? İktisadi Ticari İlimler Akademisi. Kapının önüne koyduk. O zaman bizim ismimiz Ecmainler'di. Kız talebeler dahi Ecmainlere oy verelim. Bunlar okulu açık tutuyor. O zaman okulların kapanma dönemleri vardı. Işık mühendislikte bunun gibi yıldızda birçok okullarda Allah elhamdülillah yüzlerce oy alarak ki yıldızda Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet etsin. Abdülhamid Han Hazretleri'nin camisinde 400 kişilik cemaat olduğumuz vaki yani elhamdülillah. Tabi o günün şartlarında bulunduğunuz şartlara riayet ederek konuşacaksınız. Ben en son şeyini söyleyeyim. Vakti uzatıp başınızı ağrıtmamak için kestirme birkaç şeyden bahsediyorum. Genel kurul için faaliyet raporu hazırlarken tabi Hazret'in bize öğrettiği birçok şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de şu anda söylemenin mahsur olmadığı için bunların bazılarını anlatıyorum. Yani daima yanınızda murakip, o istihbarat elemanlarına murakip diye isimlendirirdi. Daima yanınızda murakipler olacak. Tanıdığınızla uzaklaştırmayın. Yenisi gelecektir. Yenisini tanıyana kadar vakit kaybedersiniz. Onun için sizinle beraber bulunanları haline göre idare edersiniz. Faaliyet raporu hazırlanıyor. İstihbaratta görevli yakın arkadaşlarımızdan. Oraya yazdığım hadis-i şerifi bile değiştiriyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam kötülüğe karşı elinizle, eğer onunla imkan bulamazsanız dilinizle, onunla da imkan bulamazsanız kalbinizle buğz edin. Bu da edaful iman. İmanın en aşağı derecesidir buyuruyor. O hadis-i şerifi yazmıştım. Tabii bizim kadromuzda bizimle beraber bulunan arkadaş, abi bundan da mesele çıkar. Şuradaki şu hadis-i şerif lafını kaldırsak. Biz de o zaman işte iman cephesindeki mücadelesini elinin yettiği yerde eliyle, buna imkan bulamadığı yerde diliyle, ona da imkan bulamadığı zaman kalbiyle yürütmüş iman cephesinin elemanları. Şeyi hatırlayanlarınız varsa faaliyet raporunu böyle yazmıştık. Yani o günün şartlar arasının altında nasıl çalışıldığını beyan için bunları söylüyorum. İmanlı demek, mukaddesatçı demek, milliyetçi demek bile 12 Mart muhtırası şeyinde suç haline gelmişti. Birçok konuşmalarında vatanperver, memleketsever söylediğimiz, kullandığımız tabirler de bunlar. Vatanperver, memleketsever. Yani milliyetçi demek bile şey. Ama bunları şunun için anlatıyorum. Yani bundan sonraki dönemde de kişinin niyeti Allah rızası için olursa Cenab-ı Hak daima kendisiyle beraberdir. Allah kendisi bunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde beyan buyuruyor. Ve huve mehakum eyne mehakuntum. Siz nerede olursanız olun. Allah mutlaka sizinle beraberdir. Bu beraberlik ne şekilde? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah Azimüşşan. Yeter ki biz onu idrak etmek durumunda olalım. Birkaç örnek vereceğim. Konuşma çok fazla inşallah uzamasın. Bir spor kurultayı, güreş kurultayı estağfurullah tertip etmiştik. Şimdi güreşle sporla uğraşmanın sebebi tabii İslami yönden sporun teşvik edileni var. Yapılamayacak olanları var. Teşvik edilenler işte atabilme, yüzme, cirit vesaire güreş gibi ama tabii bunların da kılık kıyafeti İslam'a uygun olması lazım. Bunun dışında İslam'ın kabul etmeyeceği mesela halen benim kendi fikrim bana göre de öyledir. Bir insanlık ayıbıdır boks sporu insani bir şey değildir netice itibariyle. Para için, başka bir şey için yaptı. Tabii gençliğin o tarafını da geliştirmek lazım. Sünnete uygun şeyler yapılabildiği kadar yapılması lazım. Ama en mühimi, rejim içerisinde gençleri toplamak için yapılabilecek en rahat faaliyetlerden birisi de spor faaliyetiydi. Bir spor kulübü kurduk. Gençlik Bakanlığı'nda onu da federe ettirdik. Ama bu işler nasıl oluyor? Rahmetlik Avni abi, Avni Akyol, kendisi planlamadaydı. Benim planlama teşkilatından tanıdığımdır. Tahsin Bey de o zaman planlamadaysa oradan tanıması gerekir kendisini. Avni abi, evet, Allah rahmet eylesin. Onun oradan Gençlik Bakanlığı'na, Gençlik Bakanlığı'nda da müsteşarlığına vesile olduk. Bir çok mühim, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şeylerini anlamak için hafızanızda kalsın diye bir bu vesileyle bir hatıramı anlatayım. Ferit Bey, Allah rahmet eylesin. İnşallah kendisine 40 sene sonra da duacıyım. İnşallah imanla gitmiştir. Bize çok yardımları oldu talebe birliği olarak. Faaliyetlerimizde o zaman başbakandı biliyorsunuz. Ve şu kapanma işinin hallolmasına da en mühim destek verenlerden birisidir. Rahat girip çıkıyorum. Ama bunların hepsinin vesilesi de var. Özel kalem müdürü bizim liseden bir abimiz. Öyle olunca da daha rahat teşrik mesai oluyor. Şunu söyleyeyim mesela, daha evvelki dönemde bunlar bir zem meselesi değil. Nereden nereye geldiğimizi karşılaştırabilirsiniz diye. Benden önceki dönemde Genel Başkan Ulaştırma Bakanı Nait Menteşe'nin kapısında 11 gün bekledi. Görüşemeden geri geldi. Yani aradaki şey bu. Ferit Bey, Allah rahmet eylesin. Efendim işte daha evvel Sezai Ergun vardı. Sezai Ergun'dan evvel de bir senatör vardı. Coşkunoğlu, ismini unuttum. Oraya müşavir olarak aldırılmıştı Gençlik Spor Bakanlığı'na. Dedim ki Sayın Başbakanım, burada bir milliyetçi şey bir zat var müşavir olarak. Şu sporun da memleketimize hizmet olabilmesine vesile olmak için eğer bunu müsteşar yaparsanız çok büyük hizmetler olur. Siz de inşallah hayırlı anlayanlardan olursunuz. Kimdir evladım dedi. O büyük Ece ajandalarından defteri var önünde. Açtı onu. Yazdı oraya da Avni Akyol, Gençlik Spor Bakanlığı müşaviri, Gençlik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı müsteşarlığına getirilecek. Aradan bir müddet geçti. Şimdi 40 senelik hadise, tam gününü hatırlayamayacağım ama çok uzun bir müddet değil. Bir hafta, 15 gün veya 20 gün. Tayin gerçekleşmedi. Ferit Bey de yapmayacağı şeyi tanıdığım kadarıyla veya belki bana karşı olan muamelesi söylemeyen bir adamdır. Tekrar bir ziyarete gittiğimde hiç hatırlamıyor. Oğlum sen bana öyle bir şey söyledin ama deftere de yazmamışız onu. Ece ajandasını başbakanla beraber açıp karıştırdık. Yani şey ettiğimiz gün belli. Mesela Mart ayı ise yahut Nisan ayı ise, Nisan ayını, Mayıs ayını, biraz evvelini, biraz hakikaten öyle bir şey yok. Şimdi orada aklıma geliyor. Sayın Başbakanım, bu istihbarat bu adamı araştırmıştır. Hoşuna da gitmemiştir. Sizin Ece ajandasını alıp aradaki sayfayı çıkarıp yerisini koymuştur demek. Şimdi ben 23-25 yaşında bir adamım. Koskoca memleketin başbakanı. Ona bu seviyede bir akıl vermek büyük bir ayıp olur. Şeyimiz de o kadar, münasebetimiz de yok. Tekrar yazdırdık. Bunu bir şeye not düşesiniz diye söylüyorum. Yani Türkiye'de istihbarat neler yapıyor, hadiseleri ne şekilde çeviriyor. Yani başbakan önündeki Ece ajandasını alıyor. Diğerleri hep kendi el yazısı olduğu için yeni birisi, yeni bir Ece ajandası koyma şansı yok. O aradaki sayfayı çıkarıyor, ciltletip yenisini koyuyor. Tek o sayfa içinde mevcut değil. Tabii şu andaki başbakanımızda da Allah hayırlı ömürler versin. Ne seviyede uğraştıklarını hepiniz biliyorsunuz. Cenab-ı Hak sayeni meşgul etsin inşallah. Hayırlı ömürler versin. Güreş kurultayından buraya geçmiştik. Güreş kurultayı tertip etmiştik. Akşam dışarıdaydım. Talebe Birliği'ne geldim. Ertesi gün yapılacak kurultay. Gençlik Spor Bakanı da iştirak ediyor. Sezai Ergun. Arkadaşlar dediler ki şeydeki o Yerebatan'ın karşısında, ismini hatırlayamadım. Alemdar Karakolu muydu? Efendim? Alemdar Karakolu. Oradan inzibat subayı gelmiş. Yarınki toplantınız iptal edildi. Halbuki sıkı yönetimden alınmış iznimiz vardı o toplantı için. Akşam yapacak bir şey yok. Ertesi gün sabah Lütfü Albay öldüyse Allah rahmet eylesin Faik Türün Paşa'nın emir subayıydı. Telefon açtım. Lütfü Albay'ın böyle Faik Paşa'nın izin verdiği Bayezid'deki inzibat iptal etmiş. Paşa daha evvel bir ilk seçimden sonra ziyaretine gitmiştik yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Kendisi koltuğuna oturdu. Bana da sen gel şu yanıma otur dedi. Benimle beraber gelen arkadaşları da karşıya oturttu. Ve orada beni imtihan etti. Che Guevara'nın günlüğünü açıyor. Oradan bazı şeyler okuyor. Ondan sonra bu usta ne dersin diyor. Çeşitli böyle hatırımda kalan onun kitabı. O zamanki en meşhur şeylerden. Lütfü Albay'ı çağırdı o zaman. Dedi ki bak bu çocuk fi sebilillah tabiri de bu. Allah rızası için şu memlekete hizmet eden adamdır. Ne gibi müracaatı olursa bana iletirsin. Bize böyle gençlik lazım, yardımcı oluruz. Lütfü Albay'a anlatınca paşa dedi Adımköy'de gitti. Teftişe gitti. E peki Albay'ım ne yapacağız? Neyse merak etme dedi. Öğlende bir orgeneralin hanımının cenazesi var. Fatih Camii'nde. Paşa oraya gelecek. Sen gel ben seni görüştürürüm paşayla hallederim. Hakikaten dediği gibi gittik Fatih Camii'ne. Şimdi o meydandan mı kılınıyor içeride mi bilemiyorum ben pek. Bu aralar gidemediğim için. İç tarafa giriliyordu cenaze için. Cenazeyi de oraya koyuyorlardı. Birinci ordudaki bütün generallerle yüksek rütbeli subaylarla beraber paşa. Orada beni görünce Lütfü Albay geldi de eliyle. Yanaştım. Dedi ki paşam komutanım gelmiş. Ömer size bir şey söyleyecek. Dedim paşam böyle ben biliyorsunuz bütün yaptığım toplantılara sizden izin alıyorum. Güreş kurultayı içinde izin almıştım. Gençlik Spor Bakanı da gelecekti toplantıya. Yalnız inzibat karakolundan dün akşam gelmişler saat 6'da. Sizin toplantınız iptal edildi. Saat 2'de toplantı. Bakan da geldi. Birden hemen kim iptal etti dedi benim verdiğim izni. Osman Fazıl Polat var. O zaman merkez komutanıydı o. Sonra bu Kıbrıs çıkarmalarından birisinde kor general olmuş. Osman Paşa dedi. Çakıldı koca şişman. İyice bir göbekli de bir adam. Derhal git dedi. Telsizle bildir bu çocuklara izni ben verdim toplantıyı yapsınlar. Şimdi ben o zaman 20-25 yaşında bir adamım. Epeyce de bir spor yapmış kişiyim. O koca göbeğiyle o Fatih Camii'nde aşağı koşuyor. Arabası Akdeniz Caddesi miydi o? Caddede. Ancak yetişiyorum adama. Oradan telsizle söyledi. Bunlar bu toplantıyı yapacak. Paşamızın emridir diye. Zaten belki Bilal içinde varsa hatırlayacaktır. Vakıflar yurdunda da o adam bir arama yaptırmış. Arkadaşlardan 40 küsür kişiyi toplamış. Hiçbir şey de yok üzerlerinde. Ayakkabı bağını dinamit lokumu bilmem nesi diye takdim ederek almış götürmüş. Ben Ankara'daydım geldim. Arkadaşlar dediler 40 küsür kişi yok. Gittik İstanbul Emniyetine doğrudan. O zaman Ilgız Aykutlu vardı birinci şube müdürü. O da bizim hem müdürle hem Faik Paşa ile yakınlığımızı bildiği için bizde yok dedi. Ya nasıl olur dedim sizde yok. Arkadaşlar almış götürmüşler dün gece yokmuş çocuklar. Gel dolaştırayım dedi. Yani orada normal bilinen nezarethanenin dışında birinci şubenin eski binadı. Tabii yenilerini ben bilmiyorum. Özel yerler de var nezarethane. Hepsini teker teker dolaştırdı. Bizim arkadaşlar yok. İçeride yok. Oradan ayrıldık. Sorulabilecek her yere soruyoruz. Tekrar Lütfü Albay'a telefon açtık. Burada da öyle bir şey yok. Selimiye Kışlası'na mı acaba götürdüler? O zaman Samalcılar cezaevi, sonra adı Bayrampaşa mı oldu? Yeni yapılmış. Oraya da sorduk. Savcılık baktılar. Böyle bir şey yok yani. Cezaevine de atmamışlar. Cezaevinin reviri müteahhit tarafından teslim edilmemiş Adalet Bakanlığı'na. Bitmiş. Bu tutuyor Osman Fazıl Polat. Jandarma gönderiyor oraya. Bizimkileri koyduruyor. Revire koyduruyor ki bulamayalım. Birkaç gün eziyet olsun diye. Ama O şartlar dahilinde bile elhamdülillah Cenab-ı Hak hizmet imkanı nasip etti. Okurduğumuz spor kulübünde 1500 tane sporcu vardı. Demin bir ara Mustafa Timuçin'i de gördüm ama efendim, ha buradaysa o iyi hatırlayacaktır. Ayda 10 lira şey alıyoruz kendilerinden. Aidat alıyoruz. 1500 kişiden 15 bin lira ediyor. Ben daha evvelki duruma ait bir örnek vereyim. Benden evvelki dönemde Sefer Malak'tı. Soyadını ne yaptı o? Efendim? Sefer Ahmetoğlu. Sonra Almanya'da herhalde kendi. Efendim? Sefer Malak'tı. Biz öyle biliyorduk da sonra değişmiş. Medine'ye geldiğinde beni tanıdın mı abi dedi. Ya Sefer Malak bu kadar da ihtiyarlamadım deyince yok dedi Malak değil. Ahmetoğlu herhalde şeyini söylemiş. Onun şeyinde bir mali komite tayin ve tespit edilmiş. Herkesten ayda belli bir şey alıyorlar. Rahmetli pederin Tersane Caddesi'nde dükkanı vardı. O dükkanın önünde el tezgahında pense, kerpeten vesaire gibi şeyler satan adamcağız bir camakan. Babamdan izin almış, duvara gündüz asıyor, orada satış yapıyor. Gece de içeri şeye koyuyor. Demirlerin üzerine bırakıp gidiyor, sabah erkenden geliyor alıyor. O adam bile 40 kişi mali komitede var, hesap edin. Yani adamcağız ayda ne gibi bir para verebilir? O günün parasıyla verebileceği 25 lira. Eğitim faaliyeti gene arkadaşlardan burada olanlar var. Uzun devreli üniversite kurslarını ilk defa biz açtık Türkiye'de. Ve o gün bizim için bulunmaz paralarda adam başı 1500 lira para aldık ki bizden bir sene sonra Murat Dershanesi açtı. Can daha evvel şeyde bulunmuş. 4500 lira alıyordu yani kıyas yönünden bir malumatınız olsun diye söylüyorum. O kadar çok teveccüh oldu ki elhamdülillah. Vali Vefa Poyraz telefon açıyor. Evladım bir işiniz olduğu zaman biz yapıyoruz. Sen de benim bir işim düştü onu yap. Hayır, söyle Ali Bey nedir için? Benim de işte akrabadan birisi var gelmiş oraya. Doldu demişsiniz, kaydetmemişsiniz. Yer yok. Dedim Vali Bey her taraf şeyle doldu. Hatta biz kalorifer dairesinin önündeki yeri dahi yukarıdaki gruplardan birine verdik. Onların yerini gene dershane haline çevirdik. Bilenleriniz hatırlarlar. Oğlum ne yaparsan yap dedi. Bak aile içerisinde ben rezil oluyorum dedi. Yani koskoca vali bir kursa bir adam yazdıramıyor. Dedim Vali Bey o zaman koridora bir tane şey koyayım. Tabure. Hocalar yürüyorlar o koridorda. Gelip geçerken tabureyi kenara çeksin. Oğlum ayakta dursun dedi. Sonra bunu daha evvelki dönemde Talebe Birliği Başkanlığı yapmış birisi bana anlatıyor aynı şeyi. Ve bunu kurdukları teşkilatta, vakıfta da çok kimselere anlatmış. Aynen bu şekliyle oldu diye. Allah selamette kılsın cümlesini inşallah. Bu eğitim, diğer faaliyetler ne getirdi? Getirdiği şeyler şu anda ki ben tabii bir Türkiye'nin dışında olduğum için günlük şeylerden malumatım da olmuyor. Hüseyin Coşkun'un verdiği malumata göre 2002 seçimlerinde 250 kişi var diyordu mecliste. Talebe Birliği'nin çeşitli yerlerinde bulunmuş ifade. Onun ben tabii rakamsal malumatım yok. İşte o çalışmalar böyle bir netice getirmiş oldu. Tabii bu bizim hedefimiz miydi? Ben her şeyi açıklıkla söylemeyi seven bir adamım. Benim yönümden hedef değildi. Rejim böyle istediği için bunu yaptı. Hatta o Talebe Birliği'nin adını kullanıp teşkilat kuranlara kendi evinde sordum. Yani ne diye bu vakıf kurdunuz? Bir araya gelsek, beraber olsak iyi değil mi? Peki ben Fatih Gençlik Vakfı'nı kurdum, siz de mütevelliyet aldım. Toplantıya da gelmediniz. Şimdi bu vakfı kurmanızın sebebi ve gerekçesi nedir? İşte bir araya geleceğiz. Bak bir araya falan gelmeyeceksiniz. Kendisinin oğlu da var, yeğeni de var şu konuşmayı dinleyen. Oğlu söylemez şimdi doğruyu ama yeğenine sorulabilir. Siz buradan meclise çıkarsınız. Şu kurduğunuz teşkilatla buradan meclise çıkarsınız. Başka da hiçbir şey yaramaz. Netice itibariyle. Rejim görüyor. Altta bir taban, bir kadro yetişti. Bu kadronun rejimin içine çekilip şey edilmesi lazım. Türkçesi hatırıma gelmedi, kusura bakmayın. Yabancı lafları da sevmem ama absorbe edecek yani neticede rejim. Ve bunda muvaffak oldu. Bunda muvaffak olmasını Kişi eğer kendisinin 30 sene evvelki düşüncesiyle bugünkü düşüncesi arasında kıyas yaparsa herkes görecektir nereden nereye geldiğimizi. Benim sözüm büyük bir iddia gibi gelmesin size. Orada siz buradan ancak meclise çıkarsınız. Hüseyin Coşkun'un 250 milletvekili var. Çekti içine sindirdi. O avizeler berbat ediyor adamı. İslam lafı filan da edilemiyor. Bir tanesi geldi bana mazeret atfetti ki Yusuf'la. Bir başka arkadaş da vardı kendisiyle konuşurken. Ya abi ben istemedim. Zorla beni milletvekili ettiler. Vesaire ettiler. Yani tabirimi bağışlayın da günah çıkarıyor neticede. İşte Yusuf canlı şahit. Ona söylediğim sen samimi misin dedim bu fikrinde. Samimiyim. Bir daha milletvekili olmak niyetin yok mu? Yok dedi. Başka bir şey niyetin o da yok. O zaman şunları söyler misin meclis kürsüsünde? Sana ben bir şey anlatayım. 1971 senesi ilk sen başkanlığından milletvekiline gelen adı İlhan, soyadını unuttum, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. O sırada Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşuluyor. Malatya milletvekili Adalet Partisi'nin İsmail Hakkı Şengüler Cumhurbaşkanlığı bütçesinin çok şişkin olduğunu, lüzumsuz masraflarla dolu olduğunu, bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın karşılaştırma yapıyor. Yanlış söylemiş olmayayım. Mesela diyelim Orta Öğrenim Genel Müdürlüğü kadar para aldığını, böyle bir şeylerdi yani. Bunu yok kabul edin. İkisi aynı şey değil de. Yani böyle bir mühim şeylerle karşılaştırmış. Onun üzerine sen atamıza dil uzattın vesaire bilmem ne diye sataşmışlar. Ben bu konuşmalar sırasında yoktum. Ama İsmail Hakkı Şengüler'in özür dilediği sırada ben de meclise girmiştim yani. O sırada şeyler dinleyici salonunda. Çıktı. Rejim korkusu tabii. İsmail Hakkı Şengüler Allah rahmet eylesin vefat etti. Hikmet Dava Yayın Evi'nin sahibiydi biliyorsunuz. Fizilalil Kur'an'ı filan çıkaran adam. Kendisi de eserden mezun Müslüman bir kimse yani netice itibariyle. Çıktı. Bırakınız Ulu Atatürk rahat uyusun dedi. Korkusundan. Yani kendisine Atatürk'e dil uzattım. İlhan çıktı. Bu ilk senin eski başkanı. CHP milletvekili kürsüye. Biz kimiz dedi arkadaşlar. Milletvekili. Ne demek dedi milletvekili? Millet hepimize vekalet vermiş, buraya göndermiş. Onun namına şu memleketin, bu devletin idare edileceği kanun ve anayasa da dahil her şeyi istediğimiz gibi tebdil, tahir şansını bize vererek buraya göndermiş. Ne demek dedi Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında konuşamam. Ben dedi Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında da konuşurum. Cumhurbaşkanı hakkında da konuşurum. Atatürk için de konuşurum. İyidir de derim, kötüdür de derim dedi. İndi meclisten şeyden, kürsüden adam. Aynen böyle. Aynen ismiyle söyleyerek. Ben de bizden zorla milletvekili yapıldı diyene onu söyledim. Yani bak bu adam bunları söyledi bir şey çıkmadı. Şurada söylenecek bazı mühim hususlar var. Sen de şunları söyle. Tabii daha yükselmesi icap ettiği için söyleyemedi netice itibariyle. Ben konuşmaya başlayınca burada daha evvelki şeyler de saati önüme koyuyordum ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emrinin dışına çıkmayalım. Sözü uzatma. Bir dediğim bir dediğini unutturmasın diyor Hazreti Ebubekir. Saati koymayı unutmuşum. Şimdi yerine koydum. İnşallah çok fazla vaktinizi alıp başınızı ağrıtmayacağım. Ve biz böylece o zaman belli çalışmalar neticesinde Allah'ın lütfu büyüklerin himmetiyle ki mesela bu himmette yalnız Sami Efendi Hazretleri değil Mehmet Efendi Hazretleri de dahildir. Onu da burada kısaca zikretmiş olayım. Seçimden sonra Hoca Efendi'yi Osman Bey'le beraber Çataklı'yla ziyarete gittik. Benim oraya başkan olmama sebep olan kişilerden bir tanesi de Osman Bey'dir Çataklı'da. Biz de rahmetli Musa Bey'dir. 5-6 kişi var. Dedim hocam böyle böyle. Bu Osman abi de sebep oldu. Gidip Sami Efendi Hazretlerine söylediler. Biz de bu başkanlık görevini yüklenmiş olduk. Ben 20-25 yaşında bir adamım. Birikimim olsa ne kadar olacak zaten. Netice itibariyle. Üniversitelerden Allah lütfeder sizlerin de himmeti gençleri topladık. Ama bu gençlerin beslenmesi lazım İslami kaynaktan. Sami Efendi Hazretleri'nin ne yaşı ne sıhhati böyle bir şeye müsait değil. Yani her hafta belli günlerde talebelerin gelip gidip sohbetlerinden iştirak etme şansı yok. Onun için geldim ben buraya. Dedi ki evladım sen buraya gençlik mi getireceksin? Ki o tarihi bilenler İskender Paşa'da işte bak bir tanesi burada. Veli kardeşimiz götürdüğümüz gençlik diye bir şey yoktu yani. Sen buraya gençlik mi getireceksin? Oğlum dedi bak pazar günü ben ikindi namazında burada vaaz ediyorum ikindiden sonra. Cuma günleri de hutbeye çıkıyorum. Evimin kapısı açık. Sen yeter ki gençlik getir. Gece saat 1, gece saat 2, gece saat 3 hiç kayıtlı değil. Sadece namaz vakti çıkar namazı kılarız geri döneriz. Gene şeyiniz neyse halletmeye uğraşırız, yardımcı olmaya uğraşırız. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bu büyüklerin de elhamdülillah himmetiyle Allah azimüşşan aklımızın almayacağı seviyede yüzlerce, binlerce genç yetiştirmesine vesile kıldı. Bizim talebe birliğinin en büyük fonksiyonu Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında adam yetiştirmekti. Bunu o günün şartlarında dahi elhamdülillah Cenab-ı Hak yapmaya muvaffak kıldı. İskenderpaşa cemaatinde işte Hoca Efendi'nin notlarını da tutmuş bir adamdır veli kardeşimiz. Hiçbir tane oraya gelen giden, hiçbir tane diyorum genç de yokken elhamdülillah oraya koskoca yurt yapılmak durumunda kaldı. Biz de inşaatında teberrüken taş taşımış olalım diye taş da taşıdık yurdun yapılışında. Ondan hemen sonraki dönemlerde de biz aşağı yukarı 79'a kadar ki 79'da herhalde Haşmet seninki 79 mu oluyor? Haşmet başkandı işte ondan sonra Medine'ye gitmiş olduk. Arkadaşlarımızla bunlar size ufak tefek hatırıma gelen bazı kesitler. Daha önce söylemiş olsalar belli bir hazırlığım olsa belki daha düzenli daha faydalı konuşma olabilirdi ama ben perşembe günü duydum bir hazırlığım da olmadı kusura bakmayın. O bulunduğumuz dönemlerde de büyüklerden aldığımız çizgiyi devam ettirmeye uğraştık. Bu arada Talebe Birliği'nin amblemini değiştirdik. Rüştü'nün başkanlığında 75 senesinde. Talebe Birliği'nin daha evvel idarecilerinde bulunmuş kişiler feveran ettiler. Bu bizim amblemimizdir. Yani her üç başkanın da fikri buydu. Yanlış yapıyorsun. Bu yaptığın iş Talebe Birliği'ni katletmektir. Rüştü burada olsa çok daha iyi kelimeleriyle şeyi anlatacak. Yani bunları kimseyi kötülemek için vesaire etmek için söylemiyorum. Yani rejimin yetişecek İslami gençlikte kontrol mekanizmasını ne denli güçlü çalıştırdığını deliller şeyler olarak söylüyorum. Buradan şu anlaşılmasın. Orada daha evvel bulunmuş kişilere bunlar itham manasına gelmez. Ama başta size bir şey söylemiştim. Şu anda söylenilmesinde mahsur yok diye. Sami Efendi Hazretleri ne dedi? Yanınızda murakıpları bulunacak. Tanıdığınız zaman uzaklaştırmayın. Yenisi gelecek. Benden evvelkilerin yanında da tabii murakıplar vardı. Netice itibariyle. Adam yanındaki adamı düzgün adam zannediyor. Müslüman zannediyor. Alnında yazmıyor ne oldu. Talebe Birliği'nin açılıp kapanma meselesinde önce bir bina satıldı. Sonra bunlar uzar başınızı ağrıtmayayım diye anlatmıyorum. O Makbule Yalkıl'day diye burada rahmetle anılmasına vesile oluyor. Vilayetin mimarı bir hanımefendi vardı. İlk birkaç ay içerisinde başkanlığa geldi. Evladım bu içeridekileri bir dışarı çıkarırsam bir şey konuşacağım senin. Hay hay. Arkadaşlardan rica ettik çıktılar. Oğlum dedi sizin bina satıldı haberiniz var mı dedi. Ne? Şu içinde bulunduğumuz bina evet satıldı dedi. Muamelleri de gösterdi vilayette gerçekleşmiş. Bakanlar kurulu da tasdik etmiş. Elhamdülillah Allah lütfetti. Başınızı ağrıtmaya gerek yok. Gerekli çalışmalar yapıldı. Tekrar o bakanlar kurulu kararı iptal ettirilerek Talebe Birliği'nin binası bize devrolmuş oldu. Satış o günkü parayla 148 bin lira mıydı? Öyle bir beleş bir ücret. Oradan aşağıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bir bina var. 650 bin liraya almış. Bizim orası 1562 metrekare binanın oturduğu yer. Orası 300-400 metrekarelik bir yer. 650 bin liraya almış. Burayı halk evlerinin 148 bin liraya satmış. Tabii devlet bunların hepsini belli bir sistem içerisinde yapıyor. Yani onların yansıması böyle oluyor. Yoksa niyetim kimseyi itham etmek değil. Allah herkesi kendi yolunda muvaffak etsin. Talebe Birliği'nin 74 senesinde siyasal İslamcılar almaya geldiler. İki bakanla. O zaman mevcut olanlarınız bilir. Birisi İçişleri Bakanı. Birisi de Adalet Bakanı. Bunlar Müslümanız diye ortaya çıkmış. Kendilerine göre İslam'ı getirecekler. Ve 79 senesinde toplantı yapıyor. İran konsolosluğu önünde onların kurduğu gençlik derneğinin başkanı. Tabii sırtını İran konsolosluğuna dönünce bilenleriniz hatırlarlar. Önünde gazeteciler cemiyeti var. Herhalde muhatap gazeteciler cemiyeti deyin. Eliyle işaret ediyor. Her kim İran İslam ihtilaline İslam değildir derse kafirlerin ta kendileridir diyor. Aynen böyle. Yani ismini isterseniz söyleyeyim. Akıncılar Derneği Başkanı söyleyin. Orada ayakta basın toplantısı yapıyor. Talebe birliğini göstererek kim İran'daki ihtilale İslami değildir derse, bakın bu usta bir hatıramı anlatayım. Hüseyin Perviz Hatemi, sonra Perviz'ini kaldırmış galiba. Karısı daha meşhur olmuş. O zaman doçent miydi, asistan mıydı bilemiyorum. Milliyet Gazetesi'nin düşünenlerin düşüncesi ikinci sayfada bir yazı yazmış. O yazıda diyor ki, kendisine sual soruyorlar, cevap veriyor. İran'da şeriat ilan edildi ama burada bir şeyi iyi belirtmek lazım diyor. Şeriat ikidir diyor. Bir Sünni şeriatı vardır, bir de Şii şeriatı vardır diyor. İran'da ilan edilen Şii şeriatıdır diyor. Ben kendi nefsime o adama ne kadar dua ettiğimi Allah bilir. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyoruz. İran hakkında bir şey söylediğiniz zaman küfürle, adalet partililikle, demirelcilikle bilmem neyle suçluyor. Suçlayanlar da siyasal İslamcılar. Bir Hüseyin Perviz çıkıyor, Şii şeriatı vardır diyor. Dua etmek durumunda kalıyoruz. Ya Rabbi şunun niyetini ıslah et de ehl-i sünnet anlayış içerisinde yaşayıp ölmesini nasip etsin şeye diye. Hüseyin Perviz Hatemi'ye diye. Bu kafadaki insanlar 74 kongresine geldi Talebe Birliği'nin. O kongrede aday gösterecekler. İşte Talebe Birliği'nden istenilen şu: siz bizim gençlik kolumuz olun ve bayrağımızı taşıyın. Şeyin, partinin istenen bu. Dedim ki bak Oğuzhan Bey, sen İçişleri Bakanısın. Burası İçişleri Bakanlığı değil. Burası talebe teşkilatı. Buradaki kongre delegelerle alınır. Gel iki Müslüman olarak içeri girip karşı karşıya geçmeyelim. Bizim delegasyonlarda bir tane hukuk fakültesi zayıf. Bir tek oradan adayı gösterebilirsiniz. Alacağınız oy sayısı 6 tane. Ben seni buraya girersen ezerim burada da karşı karşıya gelmiyorum. Göreceğiz Ömer Bey dedi. Kalktı ayağa yürüdü gitti koskoca. İçişleri Bakanı yanında da çömezleriyle beraber. İsmail de arkasında müftüoğlu. Salona girdik. Orada İbrahim biraz geciktirince bulunanlar hatırlayacak. Bilal kafasını sallıyor, o da oradaydı. Arif Yüksel var, İstanbul Emniyet Müdürü. Geliyor gidiyor, Ömer Bey Sayın Bakanımız rica ediyor. Bir an evvel İbrahim'e verelim. Sayın Bakan'la söyle. İçeride ben ona dedim. Burası İçişleri Bakanlığı değil. Talebe Teşkilatı. Delegasyonla alınır. Peki şimdi şu anda bu yapılanların eğer bir muhasabası yapılacak olursa kimin söylediği doğruydu? Demin ki söylemekten imtina ettiğim şey, Hoca Efendi'nin yanında oturuyoruz. Zeki Aytaç'ın evine götürmüşler. Osmanlı'ya ait bir dokümanter şeyi varmış. O zaman da televizyon herkeste yok. 73 sonu, 74 başı. Hoca Efendi'ye dönüp biz dedi aşağıda Bedir Harbi yapıyoruz. Bazı kardeşlerimiz, ben ve arkadaşlarımı kastediyor yani orada söylediği. Bazı kardeşlerimiz yukarıda, o Bedir Harbi'nde ganimet bekleyenler var ya malum yukarıda, bizi ona benzetiyor. Bazı arkadaşlarımız yukarıda seyirci oluyorlar dedi. Şimdi tabii koskoca Hoca Efendi var yani orada bana bir şey demek düşmez bu laf üzerine. Ama baktım ki Hoca Efendi dönüp bana bakıyor. Dedim hocam, benim öğrendiğime göre tarikatta sizin şu bakışınız istersen cevap verebilirsin demektir. Doğru mu anlıyorum dedim. Evet doğru anlıyorsun dedim. Sen bir kere ne haklı dedim ya Bedir hesabı diyorsun. Siz kimsiniz de Bedir hesabı? Allah İmalüma şey buyuruyor Bedir hesabı için. Ne isterseniz onu yapın diyor. Hatip bin Beltiya cariyesini gönderince Mekke fethinden evvel saçların içerisine mektup koymuş. Hatip bin Beltiha Bedir hesabından oraya cariyeyi gönderme şeyi, benim orada yakın akrabalarım var, Müslüman da olmuşlardır, gelen orada onları kırıp ezmesin, haberdar olsunlar, çoluğunu çocuğunu korumak için söylüyor, niyeti de nifak değil. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Cebrail aleyhisselam bildirdi, Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir'i gönderdi, kadını yakaladılar. Ben de böyle bir şey yok dedi, dediler ki bak Resulullah söyledi, vücuduna dokunmayalım, senin saçların arasında çıkar ver kağıdı. Kadın verdi şeyi, kağıdı. Dönüşte kağıt gelince Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bu münafıklık etti dedi Hatip bin Beltiha'ya. Müsaade et bunun boynunu. Ya Ömer sen bilmez misin dedi Allah. Bunlar hakkında iyi melûmâ şi'd Ne isterse yapsınlar, Allah bunları affetmiştir dedi. Bu adam Bedir hesabındadır. Sen bilmiyor musun dedi. İnşallah dedim. Cenab-ı Hak sizin mi bizim mi daha iyi Müslüman olduğumuzu şuradaki cemaate de gösterecektir. Benim Allah'a itimadım tamdır. Ve müsaade alıp ayrılmış oldum. Şimdi hadiseleri, bir adam İslam ve ben Müslümanım diyorsa İslami perspektifte, İslami açıda değerlendirmek, sonucunu ona göre görmek mecburiyetindedir. Hiçbir kimsenin ben İslam getireceğim mesela şunu deseniz, ben şimdi şu anda Tayyip Bey'e bir şey diyor muyum? Demin dua ettim burada. Hiç kimse bana böyle bir duayı arzum dışında ettiremez. Hiçbir menfaat birliğim de yok kendisiyle. Bir kere de bir telefon açıp tebrik ederim de demiş değilimdir şimdiye kadar. Allah razı olsun, vefalı adam kendi arıyor beni yani. Ben onun telefonunu da aramam. Hiçbirisini aramam. Abdullah Gül de benim yanımda çalışmış adamdır. Telefon da açmış değilim. Bunlarla benim bir hiçbir organik bağım da yok. Hiçbir menfaatim de yok. Türkiye'de iş de yapmıyorum. Niye dua ediyorum? Ümmet-i Muhammed'e, Türkiye'ye hizmet ediyor adam. Ve bilmeyenler bana soruyor. Tayyip Bey Abdullah Gül'den kaç yaş büyük? Ya Abdullah 4 yaş büyük Tayyip Bey'den ama adamcağız ihtiyarladı. Şu 9 sene 8 sene başbakanlıkta ihtiyarladı. Bunları söylememe sebep ne? Adam İslam lafı etmiyor. Dinimizi istismar etmiyor. Kendisi Müslüman olarak elinden geldiği kadar şu ümmeti Muhammed'e, şu Türk milletine hizmet etmeye çalışıyor. Böyle deyince de bizden dua etmek düşüyor neticede kendisine. Ama sen kalkar da ben İslam getireceğim, sandığı yaracağız, ortaya oy atacağız, ondan sonra anayasayı değiştireceğiz, şeriatı getireceğiz dersen o zaman karşılığı bu. Vakti epeyce geçirdim. Hacı Vehbi tertipçi sendin ama ne kadar... Efendim? Sen o kadar uzun pergel açma. Sabaha kadar da konuşurum ben yani. Allah hepinize iman Kur'an selameti nasip meyesser eylesin inşallah. Bugün ben bu talebe birliği mevzunda bir iki şey söylemiş oldum. Sözümü sonlandırayım ama bunun arasında talebe birliği ile alakalı konuşmam bitince sual sormak isteyen varsa veya başka mevzuda bildiğim bir şeyse cevaplandırırım inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hakkı hak bilip ittiba etmeyi nasip etsin. Batılı da batıl bilip iştinab etmeyi nasip etsin. Hepimize son nefeste imanla göçmeyi nasip etsin. Yarın mahşer sabahı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Livâ-i Elhamdülillâh Müsemmâ sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Ahir akıbetimizi hayır etsin. Bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina ve nebina Muhammed. Davahum fîhâ sübhâneke Allahümme ve tahiyyetühüm fîhâ selam ve âhiru davahum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Allah'a emanet. Seyyidina ve nebina.
Allah razı olsun Ömer abiden. Şu andan itibaren herhalde bir 10 dakika kadar kısa kısa sorular alacağız. Bu arada bir telefon geldi az önce. Bunu aktarmakta fayda görüyorum. 47. dönem Milli Türk Talebeliği Genel Başkanı Rasim Cinisti Bey telefon açarak üşütmüş, grip, ağır bir grip geçirmekte olduğu için çok üzülüyor olmasına rağmen aramızda bulunamadığını bildiriyor. Her zaman ve her yerde muhterem Ömer Bey'le beraber olduğunu belirtmiş. Başta Ömer Bey olmak üzere tüm kardeşlerine de selamlar olduğunu belirtiyor Rasim Cinisli. Bunu da iletmiş olalım. Ömer abiye 10 dakika boyunca çok kısa olmak kaydıyla kendisinin müsaadesini alarak sorular soralım. Müsaadenizle ilk soruyu ben sormak istiyorum. Milli Türk Talebe Birliği'nin 12 Mart sırasındaki genel başkanlığı döneminde Milli Türk Talebe Birliği'ni teröre bulaştırmak isteyen çevrelerin sureta Müslüman gözükerek o dönemlerde yapıp ettiği bazı şeyler olduğunu duymuştuk. Bu konuda herhalde anlatabileceği bir iki anekdot vardır.
Bana tabii doğrudan bu tip bir teklif gelmemiştir, gelemez ama benden evvelki dönemde bulaşılan silahlı eylemlerden bir tanesini söyleyeyim mesela. Burhanettin abi zamanında yani ismen söylemek pek uygun olmasa gerek, ismini demeyeyim yani cemaatin. Yıldız o zaman teknik okuluydu. Sonra akademi oldu, sonra üniversite olmuş. Yıldız'da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının oraya şey ettiklerini, yuvalandıklarını, buna karşı da bir cemaat reisi olan abilerden birisi ki Burhanettin abi de onlara müntesipti. Oraya gitmesini söylüyor şeylerin, bizim arkadaşların. Gece saat 2'ye kadar bekledik. O hareketi yaptıran Salih vefat etti. Onu söylemenin bir mahsuru yok, öldüğü için yani, Allah rahmet eylesin. Salih gelmedi. Burhanettin abi de çıktı. Biz de dağılıp gittik. Gece 2'den sonra Salih geliyor. 40 tane arkadaşı topluyor. Yıldız'a götürüyor. Hepsine de o cemaatin verdiği birer silahla beraber gidiyorlar. Allah'tan orada belediye kazı yapmış. Kanalizasyon geçirmek için üniversitenin dışında yolun bu tarafında oluyor yani. Epeyce bir mesafe var. Yanlış şey etmiyorsam yani. Teknik okulun ya üniversitenin ana binasıyla birkaç yüz metre var herhalde o ara. Allah selamet versin. O zaman arkadaşlarımızdan bir tanesi ki kavga, dövüş, silah onları çok iyi bilen biriydi. O da o araya ne vesileyle bilmiyorum karışmışmış. O hadiseyi orada görünce anlıyor, tabancayı çekiyor. Yatın hepiniz şu çukurun içerisine, kafasını kaldıranı vururum diyor. 40 tane arkadaşımız orada öyle kurtuldu. Dürbünlü tüfekle ateş ediyorlar. Şimdi dürbünlü tüfeklerin menzili arttırılmış. Benim bildiğim o zaman 300 metreydi. Yani o bina ile bizim arkadaşların bulunduğu yer 300 metreden daha kısa bir yerdi. Arkadaşların hepsini o 40 kişiyi orada doğrattıracaklardı neticede. Yani şimdi akılla düşünürseniz Ekrem kardeşim, 40 kişiyle teslim mi alacaksın binayı? Bunlar profesyonel adamlar. Nasıl yetişmişler? Madem Ekrem mevzu açtı, bir örnek vereyim. Bizim kavga dövüşte benim bulunduğum zamanda en iyi yetişmiş ekiplerden birisi Işık'taki arkadaşlardı. Işık'ta açık seçimle cemiyeti kazanınca komünistlerin ileri gelenleri gelemez oldular üniversiteye. Mustafa Şimşek vardı. Filistin kampında yetişmiş. Belki Ömer hatırlayacaktır. Yani o da Işık'taydı. Orada okuyordu. Arkadaşlara haber geliyor ki Mustafa Şimşek eşyalarını almaya okula geldi. Bizim cemiyet odası 3. kattı galiba, öyle değil mi? Şeydir binanın. O Beşiktaş'ta tam meydandadır binada. Neyse arkadaşlar bu haberi alınca nerede olduğunu şey ediyorlar. Mustafa'yı hakikaten yakalıyorlar. Ve 30-40 kişi bizim cemaat döve döve 3. kattan aşağı tekme tokat indiriyorlar. Orası geniş bir meydanlıktı ışığın girişi. Ve herhalde 3 metreden yüksektir camlar, öyle değil mi? O zamanki hali. Şimdi bilmem. Ve Mustafa'yı orada da iyice döve döve pestir etmişler. Bakmışlar nabzı durmuş. Bakmışlar kalbi de durmuş. O arada şaşkınlıkla bizimkiler ne yapacağız diyor. Öldü herif diyor. Adam Mustafa kalkıyor. O camdan dışarı şey ederek, koşarak yani. Vücut paramparça olur. Trafik kazasında ben arabanın şeyine düşmüştüm, uyuyordum. Arkadaşlar arka camdan çıkarmış. Hala izleri üzerimde 30 küsür sene o camların yırtıkları. Mustafa oradan fırlıyor. Arkasından Hüseyin 7 el ateş ediyor, yetiştiremiyor. Yani Filistin kampında yetişmiş adamların şeyi buydu. Bu adamlara 40 kişiyle gitmenin manası ne yani? Orada Müslümanları ezdirttirecektin netice itibariyle. Tabi buradaki fikrimiz bilindiği için doğrudan böyle bir teklif olmamıştır. Ama arkadaşları kenardan köşeden götürmeye şey çok oldu. Ama Allah razı olsun hepsinden. İşte bak bizim Ahmet Eskin Usta burada. O zamanki arkadaşlar Ömer abilerini çok sevdiği için ona sormadan bir iş yapmazlardı. Bu gelen teklifleri de sorunca cevabı belli. Red. Elhamdülillah kurtulmuş oldu. Daha sonra gene Burhanettin abi zamanında şeyde oldu aynı iş. Işık mühendisliğinin önünde oldu. İşte Semih girdi yattı içeride. Bu hadiseden ötürü Battal Mehetoğlu'nu kendileri vurdu şeylerin, komünistlerin. Demin söylediğim Salih'in başında bulunduğu. Bizden 7 arkadaş içeride yattılar ondan ötürü Salih'in. Kendi de dahil. Ondan evvelki dönemlerde demin başta söylediğim mesela Taksim Meydanı'na gidip tutup da komünistten taş atmanın faydası ne? Rejime öyle lazım. Seni kullanıyor yani rejim netice itibariyle. Allah her türlü bu tip kullanma şeylerinden muhafaza buyursun. Buyurun, siz bir şey diyecektiniz.
Selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
34 sene sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizi burada karşılaştırdı.
Elhamdülillah.
Bendeniz abidin Dursun Ağrılıyım. Ağrı MTTB il başkanlığı yaptım. O yıllarda 6 ay kadar Rüstem Paşa yurdunda kaldım. Rüstem Paşa yurdunda 34 sene önce siz bize bir konferans vermiştiniz. Tabii 34 sene bir insanın bir şeyi aklına tutması takdir edersiniz ki zordur. Ben o andaki anıyı hem size hatırlatmak hem de bu şeyle ilgili birbirine bağlantılı iki şey sormak istiyorum. Bunlardan aklımda kalan çok enteresan bir şey vardı. Siz dediniz Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı kendi kudret eliyle yarattıktan sonra şeytana dedi ki şeytan gel bak ben bir insan yaratacağım. Şeytan da geldi Hazreti Adem'e haset ettiği için ona tökürdü. Bilmem hatırladınız mı? Ondan sonra tabii Cebrail Aleyhisselam da geldi onu kudret eliyle sildi ve o göbeği
çıkardattı.
Evet göbeği. Ben bunu daha sonra sizin alınca adını zikretmeden şey yaptınız bir takım kesimlerle beraber sonuçta 30 şu kadar yıldır ben İstanbul'da yaşıyorum. Artık ben bir metetebeliyim ve hala da metetebeliyim. Ve iyi ki de metetebeliyim. Çünkü metetebeli olmasaydım muhteleme PKK'li olacaktım. Allah'ım. Öyle ya metetebe olacaktım ve PKK olacaktım. Şimdi 34
sözünüzü unutma yani bunun kaynağını soruyorsanız şeyde Ruhul Beyan tefsiri bunun kaynağı. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan tefsiri ama Arapça metinden okuyacaksınız.
Buyurun. Konuşabilir miyim Sayın Hocam?
Buyurun. Estağfurullah.
Şimdi ben bunu size hatırladıktan sonra doğrusu bana çok enteresan geldi. Bugün Namık Bey dedi ki işte Ömer Hocam geliyor. Sonuçta ben de yıllar önce sizi dinleyen birisi, sizden istifade eden birisi ve bu kadar da çok kalıcı bir gün bize hitap ettiniz. Bu kadar sene hani Necip Fazıl diyor ya bundan 10 sene önce bir kerecik baktınız ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Dolayısıyla bu şey içerisinde sizinle bu anlamda da benim bir gönül bağım var. Gerçekten sizin o günkü bana bıraktığınız sevgi hala devam ediyor. Ben sizle bir iki şey de paylaşmak istiyorum. Yani bir metetebeli olmam hasebiyle. Diyorum ki birileri yani şu andaki metetebeli arkadaşlar bizim gibi az kalmış. Gerçekten metetebeli çok az kaldı. Biz ölüp gitmeden önce bizim hatıratımızı kitaplaştırsınlar. Ben Deniz buradayım ve ben gerçekten birçok şeye şahit oldum. Yani Sami Efendi'yi gördüm, Cemalettin Taylan zamanında müracaat ettim, Kasım Yapıcı zamanında il başkanlığı yaptım, dayak yedim, bir sürü sıkıntı yaşadım. Haşmet Bey'in zamanında da hatta ben ona derdimi yandım, belki hatırlayacaktır. Kendisine bir mektup yazdım, biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz işte bize silah verin, biz de savaşalım falan şeklinde. Bana bir mesaj gönderdi, dedi ki sizin dedi hayatınız dedi peygamberin hayatından mündemiştir. Bu kelime aynen ona aittir. Kendisi de burada şu anda beni dinliyor. Ben de tabii o zaman genç bir insan olduğum için bunun ne anlama geldiğini çok anlamamıştım. Biraz da kendisine kızmıştım. Peh peh demiştim bize bizim peygamberimiz hayatı. Sen bize şey ver demiştim. Hürmetlerimi arz ederim. Selamun aleyküm.
Bir DJ olan var mı? Kimler var maçanda? Allah hepinize iyi günler, hayırlı günler göstersin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın.
Evet, Allah razı olsun Ömer abiden. Tabii Ömer abi 1960'lı yılların sonundan başlayıp zannediyorum hepimizin yetişmesinde ki herhalde bugün burada olmayı arzu eden çok insan olurdu. İnşallah önümüzdeki senelerde tabii ki Medine-i Münevvere'ye giden herhalde mutlaka Ömer abi ziyaret eder, orada kendisinden istifade eder. Ama hiç değilse Türkiye'ye geldiği dönemlerde daha geniş çapta kendisinden istifade açısından ben Vehbi Bey'e huzurunuzda teklif ediyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde daha geniş kapsamlı, belki bir gün sabahtan başlayıp akşama kadar sürecek, Ömer abiyi yormayacak bir şekilde bir seminer, bir sohbet bundan sonra inşallah senede bir düzenlenirse hepimiz çok daha fazla müstefit oluruz gibime geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Tabii Ömer abiye karşı ne yapılabilir diye bir soru sorulduğunda Allah kendisinden razı olsun demenin, dua etmenin yanında Vehbi Bey şimdi gelip söyleyecek bir ufak bir şey hazırlamışlar. Bunu takdim etmek istiyorlar. Bunu ben yürütmek üzere Vehbi Ecevit'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim.
Ömer abiden Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Bizden daha eski abilerimiz de var. Daha eskiden itibaren istifade edenler var. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş sayılmaz diye duyduk, öğrendik muhterem Ömer abiden. 42 yıldır bu vazifeyi devam ettiriyor. Aynı heyecanla Allah sıhhat, afiyet versin. Yine başımızdan eksik etmesin. Bizler açımızdan bir teşekkür belgesi olsun diye hiç olmazsa bir plaket takdim etmek istedik, böyle bir şey hazırladık. Onu da takdim etmek üzere yine Ömer abinin en eski arkadaşlarından muhterem Tahsin Erdinç abimi lütfederse Ömer abiye takdim etmek üzere. Buyurun.
Bir iki cümle ile özet bir şey söylemek istiyorum. Muhterem Ömer abimizi zannediyorum 1968'den beri tanıyoruz. Beraber Milli Türk Talebi Birliği'nde Fatih Gençlik Vakfı'nda çalıştık. Lütfettiler, bizi de oraya aldılar. Hatta ayrıldıkları zaman Fatih Gençlik Vakfı mütevelli üyeliğine beni tayin ettiler. Hiçbir zaman yanılmadım. Ehl-i Sünnet itikadının savunucusuydu. Bunun için her şeyini feda etti. Huzurunu, ailevi huzurunu, zengin bir ailenin mutlu bir genciydi. Her şeyini feda edip Ehl-i Sünnet itikadı için çalıştı. Hala çalışıyor. Bu her şeye bedeldir. Verdiği hizmetler sadece konuşmalarıyla, sohbetleriyle değil, bu konuda yazdıkları ve yazdırdıkları Ehl-i Sünnet itikadını ortaya koyan eserleriyle de çok büyük hizmetler yapıyor. O itibarla Cenab-ı Hakk'ın rızası için muvaffak bir hayır etmesini temenni ediyorum, niyaz ediyorum ve kendim o eserlerden çok yararlanmakta olduğumdan dolayı da teşekkür ediyorum. Orada bir hususu tespit ettim. Yabancılar diyorlar ki, Ömer abinin verdiği eserlerden, özellikle İmam Azam Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet itikadını ortaya koyan eserlerinden naklen söylüyorum. Eğer Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Müslümanların çıkardıkları bu müçtehit imamları gibi imamlar olsaydı, İmam Azam Hazretleri gibi, İmam Şafii Hazretleri gibi diğer müçtehit imamlar, keza İtikatta mezhebe imamlar İmam Muhammed Maturidi, İmam Musa el-Eş'ari Hazretleri gibi müçtehit imamlar çıksa ve eser verseler ve o İslam'ın Badire atlatmakta olduğu zamanlardaki İslam Müslümanların itikatlarını düzenli düzelten, Ehl-i Sünnet itikadını ortaya koyan içtihatlarla böyle eser veren insanlar çıkmış olsaydı Hristiyanlık ve Musevilik de yaşardı, aslını korurdu dediler, diyorlardı. İşte Ömer abimiz böyle bir hizmet yapmakta ve Ehl-i Sünnet itikadını bütün millete ve bütün Müslümanlara anlatmaya devam etmektedir. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek gerçekten azdır. Ben kendisine son derece Cenab-ı Hak rızası için medyunu şükranım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetler nasip etsin Cenab-ı Hak. Hayırlı ömürler versin. Ve arkadaşlarımızın dediği gibi başımızdan bu kabil abilerimizi hizmet gösteren abilerimizi eksik etmesin. Kendisini de eksik etmesin diyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kardeşin hastalık içinde arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buyurun. Hayırlı ömür dilekleriyle inşallah.
Allah razı olsun.
Hayırlı hizmet dilekleriyle.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Evet, buyurun efendim.
Allah razı olsun.
Buyurun efendim. Efendim beceriksizliğimi unuttum, bağışlayın.
Ne yazdığını bir de okursam diyor.
Ha, o zaman gözlüğüm yok, pardon.
Rehbi okusun.
Rehbi, lütfen öpeyim. Şey, efendim aksesuarsız yapıyor muyuz? Gözlük de çantada. Buyurun efendim.
Rehbi de gözlük lazım herhalde mi?
42 senedir sünnet-i seniyye yolunda bizlere muallimlik ve mürebbilik yapan Milli Türk Talebe Birliği 50. dönem Genel Başkanı Muhterem Ömer Muhammed Öztürk'e şükranlarımızla.
Aynen iştirak ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim.
Benim söylediklerimi aynen teyit etmişler. Hiç haberim yoktu. Aynı noktada birleşiyoruz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimden ayırmasın.
teşekkür ederim.
İnsan Allah ben, razı olsun.
Ben her zaman, her zaman emirlerinizi bekliyorum.
Demek ki aşağı yukarı evet. 40 küsur sene olmuş evet. Tahsin Bey'le. 68 senesi evet. Planlama teşkilatındaydı Tahsin Bey. Orada tanışmıştık.
Evet.
43 sene olmuş.
Böyle abilerle beraber olabilmek.
Estağfurullah.
Hiç olmazsa biraz istifade edebilmek.
Estağfurullah.
Her kişiye nasip olmaz. Cenab-ı Hak lütfetti, kerem etti, bunu nasip etti. Çok çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Hele bugün
uzun yıllardır beklediğimiz adıda İhya-i İman. İhya-i İman. Tecdid-i İman demiyorum. İhya-i İman
Allah razı olsun.
Noktalarında
Allah
yine tenevvül ettiler. Teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Allah
çok
razı
olsun. Hürmetler ediyorum.
Estağfurullah. Allah hepinizden razı olsun. Ben aslında çeşitli yerlerden davetler oluyor. Devletin en üst kademesindeki arkadaşlar da dahil olmak üzere. İstediğimizi rahat konuşamayacağımız için hiçbir yerdeki toplantıyı mecburen kabul edemiyorum. Yani ya inandığımı söylemem lazım ya sükut etmem lazım ya hakkı söyle. Ya sus. Hatta sağ olsun İbrahim Şahin şeye gelmişti, eve gelmişti. TRT Genel Müdürü. Abi şu birlikteki hizmetlerinizi sağdan soldan duyuyoruz. Bir program yapsak iştirak eder misiniz TRT'deki programa dedi. Dedim İbrahim Bey Allah razı olsun. Allah üstünü zanına bağıştırsın ama. Ben şimdi serbest konuşan bir adamım. Ömrü boyunca rahat konuştum. Hazret bana dedi ki istikametten ayrılma ağzına geleni söyle. Ben de ağzıma geleni söylüyorum her yerde. Sizin TRT müsait değil yani ağzına geleni söylemeye. Şimdi benden ötürü başkalarına zarar veririm. Bana gelecek zarar İnşallah Allah muhafaza etsin. Mühim değil ama şeyi söylemek istedim. Yani kendisine de daha yukarıdakilere de. Onun için Allah razı olsun. Böyle yerlere çok çağıran oluyor da burası bizim yuvamız 70 senesinden itibaren şurayı ele geçirmek ve muhafaza etmek için geçirdiğimiz safahatı Allah bilir. 81 senesinde Kenan Evren ve Rıfık Ağzı teslim aldılar. İşte 96 sonunda 97'de geri aldık burayı. Kredi Yurtlar Müdürlüğü'ne devretmişlerdi. Yani 40 küsür senelik Konya yurduyla şeyimiz var. Arkadaşlar da tabii hepsi şeyler. Ondan ötürü gelmiş olduk. Yoksa her tarafta çağrılan yerlerde toplantılara iştirak ettiğinizde istediğinizi konuşamıyorsunuz yani sonuç itibariyle. Vel akıbeti lil müttakin. Allah rızasından ayırmasın inşallah.
Arkadaşlar, Ömür Öztürk abimizi zannediyorum uğurluyoruz. Hemen ardından herhalde biliyorsunuz mescit 3. katta. 3. katta namaz kıldıktan sonra bulunduğumuz salonun bir alt katında ki yine hepiniz biliyorsunuz eski yemekhane. İnşallah orada bir yemek ikramımız var. Efendim bir altta, bunun bir altında. Evet, ve bilahare inşallah dayanabildiğimiz saate kadar da serbest sohbete devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere.